Merhaba, ben Yusuf. Nine Nartree Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. John Perkins'in The New Confessions of an Economic Hitman adlı kitabı, ilk kez 2004 yılında yayımlanan çalışmasının genişletilmiş ve güncellenmiş sürümüdür. Yazar, geçmişte ekonomik danışman olarak çalışırken tanık olduğunu belirttiği uluslararası borçlandırma ve nüfus kurma mekanizmalarını, kişisel anlatıyla politik ekonomi eleştirisini bir araya getirerek inceler. Kitabın merkezindeki ekonomik tetikçi kavramı, stratejik ülkelerin büyük kalkınma kredilerine yönlendirilmesi, bu kredilerin büyük şirketlere yarayan projelere bağlanması ve borç yükünün daha sonra siyasi baskı aracı haline gelmesi iddiasını anlatır. Perkins, bu düzeni şirketler, bankalar, hükümetler ve varlıklı çıkar gruplarından oluşan korporatokrasi olarak adlandırır. Yeni baskı. Filk kitabın ardından yaşanan gelişmelere ve bu yöntemlerin yalnızca uzak ülkelerde değil, Amerika Birleşik Devletleri içinde de görüldüğü savına odaklanır. Eser, anı, araştırmacı, gazetecilik ve küresel ekonomi eleştirisi arasında duran, tartışmalı ama etkili bir politik anlatıdır. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak ekonomik tetikçi iddiası, borcu bir nüfuz aracına dönüştüren düzen. Perkins'e göre ekonomik tetikçinin temel işi bir ülkeyi doğrudan askeri işgalle değil, yüksek borç ve kalkınma vaatleri yoluyla dışarıdan yönlendirilebilir hale getirmektir. Yazarın anlattığı modelde stratejik konumdaki ülkelerin yöneticilerine baraj, enerji tesisi, ulaşım ağı veya büyük altyapı yatırımı gibi projeler önerilir. Bu projelerin ekonomik getirilerinin abartıldığı, kredi kapasitesi ve büyüme tahminlerinin ise iyimser varsayımlarla hazırlandığı öne sürülür. Krediyi alan ülke, projeyi çoğu zaman dışarıdaki büyük mühendislik, enerji ve finans şirketleriyle yürütür. Böylece borç kaynağının önemli bölümü, ülke içinde geniş ve kalıcı bir refah yaratmadan tekrar kreditör çevrelere dönebilir. Proje beklenen geliri üretmediğinde ise borç, kamu bütçesi üzerinde uzun süreli bir yük oluşturur. Perkins, bu aşamada borç yeniden yapılandırması. Doğal kaynaklara erişim, uluslararası oylamalarda destek veya askeri anlaşmalar gibi tavizlerin gündeme gelebileceğini savunur. Kitabın asıl vurgusu borcun tek başına kötü olduğu değildir. Sorun, borcun şeffaf olmayan tahminlere, eşitsiz fayda dağılımına ve dış politika hedeflerine bağlanmasıdır. Bu çerçeve, kalkınma finansmanında kimin karar verdiği, riski kimin taşıdığı ve getiriden kimin yararlandığı sorularını öne çıkarır. İkinci olarak, korporatokrasi kavramı, devlet ve şirket çıkarlarının kesişimi, kitapta korporatokrasi yalnızca tek tek şirketleri anlatan bir sözcük değildir. Perkins, büyük şirketlerin, uluslararası bankaların, siyasi kurumların, güvenlik aygıtlarının ve bu yapılardan kazanç sağlayan güçlü çevrelerin kesişen çıkarlarını bu adda tanımlar. Bu yaklaşım, resmi devlet politikası ile özel şirket çıkarı arasında her zaman açıkça görülen bir sınır olmayabileceği iddiasına dayanır. Bir altyapı kredisi ekonomik yardım olarak sunulabilir, fakat ihale düzeni, enerji ihtiyacı veya jeopolitik sonuçları belirli şirketlerin ve güç merkezlerinin lehine çalışabilir. Yazar, bu nedenle ekonomik göstergelerin siyasi sonuçlardan bağımsız okunamayacağını savunur. Gayri safi yurt içi hasılanın büyümesi, örneğin, toplumun çoğunluğunun gelirinin, sağlık hizmetlerine erişiminin ya da çevresel güvenliğinin iyileştiğini tek başına göstermez. Bu eleştiri, Türkiye'de de sık duyulan büyüme ile refah arasındaki fark tartışmasıyla anlaşılabilir. Büyük yatırımların yaratacağı istihdam, bölgesel fayda, kamu maliyeti ve çevre etkisi ayrı ayrı değerlendirilmelidir. Perkins'in görüşleri tartışmalıdır ve genelleştirmeleri eleştiriye açıktır. Buna rağmen kitap, ekonomik kararları yalnızca teknik verimlilik açısından değil, güç ilişkileri, hesap verebilirlik ve gelir dağılımı açısından da sorgulama çağrısı yapar. Üçüncü olarak, şiddetsiz baskıdan darbe ve askeri güce uzanan araçlar, Perkins, ekonomik tetikçi modelinin ilk tercihinin ikna, kredi, vaat ve ekonomik baskı olduğunu belirtir. Ancak bu yöntemlerin istenen sonucu vermediği durumlarda, daha sert araçların devreye girebildiğini iddia eder. Kitapta aldatıcı ekonomik analizler, rüşvet, şantaj, gözetim, siyasi müdahale, darbeler, suikastlar ve sınırsız askeri güç aynı güç sisteminin farklı aşamaları olarak ele alınır. Yazar, bu daha karanlık müdahaleleri gerçekleştiren kişileri Jackal olarak adlandırır. Bu kavram, kitabın en tartışmalı taraflarından biridir. Çünkü bazı olayların yorumunda yazarın kişisel tanıklığı ve kurduğu bağlantılar belirleyici rol oynar. Okurun burada anlatıyı, belge düzeyi, tarihsel bağlam ve alternatif açıklamalar bakımından dikkatle değerlendirmesi gerekir. Yine de eser önemli bir analitik soruya işaret eder. Bir ülkenin egemenliğini zayıflatan şey sadece açık savaş değildir. Borç krizi, sermaye çıkışı tehdidi, yatırım koşulları, uluslararası yaptırımlar ve güvenlik baskısı da hükümetlerin hareket alanını daraltabilir. Özellikle darbeler ve dış müdahalelerle dolu soğuk savaş tarihi düşünüldüğünde. Ekonomik ilişkilerin güvenlik siyasetiyle iç içe geçmesi yabancı bir olgu değildir. Perkins'in amacı, görünürde ekonomik olan kararların ardındaki zorlayıcı güç ihtimalini görünür kılmaktır. Dördüncü olarak, kalkınma söylemi ile eşitsiz refah dağılımı arasındaki gerilim, The New Confessions of an Economic Hitman, kalkınma fikrini bütünüyle reddetmez. Fakat kalkınmanın hangi ölçütlerle tanımlandığını sorgular. Perkins'e göre büyük proje, yüksek büyüme oranı veya artan enerji üretimi, otomatik olarak halkın yaşam koşullarının iyileştiği anlamına gelmez. Bir ülkede milli gelir artarken, kazancın sınırlı bir kesimde toplanması, kırsal nüfusun yerinden edilmesi, yerel çevrenin zarar görmesi veya kamu kaynaklarının borç ödemelerine ayrılması mümkündür. Bu nedenle kitap, makroekonomik başarı anlatıları ile gündelik hayat deneyimi arasındaki mesafeye dikkat çeker. Yazarın verdiği genel çerçevede, altyapı ve enerji projeleri çoğu zaman sermaye yoğun olur. Büyük müteahhitler, finans kuruluşları ve siyasi bağlantısı güçlü gruplar avantaj elde ederken, yoksul kesimler borcun sosyal maliyetini daha fazla hissedebilir. Bu sav, her yatırımın zararlı olduğu anlamına gelmez. Sağlam fizibilite çalışması, açık ihale, bağımsız denetim, yerel katılım ve çevresel değerlendirme bulunan projeler toplumsal fayda da yaratabilir. Kitabın yararlı sorusu şudur, proje gerçekten üretken mi, riskler gerçekçi biçimde hesaplandı mı, borç sürdürülebilir mi ve kazanç toplumda nasıl dağılıyor? Bu sorular, ekonomik kalkınma tartışmasını soyut büyüme rakamlarından çıkarıp, kamusal adalet ve uzun vadeli dayanıklılık alanına taşır. Son olarak, ölüm ekonomisinden yaşam ekonomisine geçiş önerisi, Perkins, kitabın son bölümünde eleştirisini yalnızca teşhir düzeyinde bırakmamaya çalışır. Ölüm ekonomisi dediği düzeni, kısa vadeli kârı, aşırı tüketimi, doğal kaynakların tükenmesini, savaş ekonomisini ve eşitsizliği besleyen ekonomik anlayış olarak tarif eder. Bunun karşısına yaşam ekonomisi kavramını koyar. Yaşam ekonomisi, insan sağlığına, ekosistemlere, yerel topluluklara ve gelecek kuşaklara verilen değeri ekonomik başarının parçası sayan bir yönelimdir. Yazarın önerileri, tüketici tercihlerinden yurttaş katılımına, şirketlerin davranışlarını izlemekten daha sorumlu işletmeleri desteklemeye kadar uzanır. Bu önerilerin tamamı tek başına küresel finans düzenini değiştirecek araçlar değildir. Ancak Perkins, büyük sistemlerin günlük satın alma kararları, yatırım tercihleri, oy verme davranışı, sivil toplum çalışması ve kamusal tartışma yoluyla da etkilendiğini vurgular. Bu bölümün güçlü yanı, yapısal sorunlar karşısında bireysel sorumluluğu tamamen anlamsız saymamasıdır. Zayıf yanı ise küresel borç düzeni ve jeopolitik rekabet gibi ağır meseleler için önerilerin bazen geniş ve uygulama ayrıntısından yoksun kalabilmesidir. Buna karşın kitap, ekonomik başarıyı sadece daha fazla üretim ve tüketimle değil, yaşam kalitesi, ekolojik sınırlar ve demokratik denetimle birlikte düşünmeye yöneltir. Sonuç olarak bu kitap, uluslararası finans, kalkınma projeleri, dış politika ve şirket gücü arasındaki ilişkileri eleştirel biçimde anlamak isteyen okurlar için uygundur. Politik ekonomi alanına yeni girenler, Perkins'in doğrudan ve anı ağırlıklı anlatımı sayesinde soyut görünen borç, yatırım ve jeopolitik kavramlarını daha somut bir çerçevede düşünebilir. Konuya aşina okurlar ise kitabı, güçlü bir tanıklık ve tartışmalı bir yorum olarak bağımsız tarihsel araştırmalarla birlikte değerlendirmelidir. Eserin başlıca zihinsel yararı, kalkınma kredilerinin ve büyük altyapı yatırımlarının kendiliğinden tarafsız ya da faydalı kabul edilmemesi gerektiğini göstermesidir. Oker, ekonomik tahminlerin varsayımlarını, borcun dağıtım etkilerini, ihale süreçlerini ve dış finansmanın siyasi koşullarını sorgulama alışkanlığı kazanabilir. Kitabı benzer küreselleşme eleştirilerinden ayıran unsur, akademik bir kuram kitabı olmaktan çok içeriden bilgi verdiği iddiasındaki kişisel itiraf tonudur. İlk baskının ardından eklenen bölümler de anlatıyı güncel döneme taşır ve yazarın sistemin daha yaygın hale geldiği görüşünü açıklar.
Bununla birlikte anlatılan her iddiayı kesin kanıt saymak doğru olmaz. Kitabın değeri tek başına nihai tarih anlatısı sunmasından değil, güç, borç ve kalkınma arasındaki bağlantılar hakkında zor sorular sormasından gelir. Bu nedenle en verimli okuma biçimi, Perkins'in görüşlerini destekleyen ve eleştiren kaynaklarla beraber dikkatli ve karşılaştırmalı bir okumadır. Destek olmak isterseniz, John Perkins, kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.